SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Hoş geldiniz yayına Yavuz Bey.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Birkaç gün önce Ali Babacan Fatih Altaylı ile röportaj yaptı. İlk defa uzun bir süreden sonra ne tür tepkiler geldi acaba?
Ali Babacan herkesin bildiği gibi AK Parti içinden kopacak iki siyasi aktörden birisi. Birisi Ahmet Davutoğlu'ydu. Ahmet Davutoğlu daha önce ilk isyan bayrağını açan isim diyebiliriz. Aralığın ilk haftası, ikinci haftası Ahmet Davutoğlu partisinin ismini kadrosuna açıklayacak. Şimdi ikinci önemli aktör de Ali Babacan. Aslında Abdullah Gül'le birlikte. O da çok uzun zamandır kendi içinde arkadaşlarıyla birlikte yeni parti kuruluşu için hazırlık yapıyordu. Ama o Davutoğlu'nun tersine biraz da sessiz yürütüyordu çalışmalarını. Birçok soru işareti vardı doğal olarak. Ne yapıyor, kimlerle konuşuyor, nasıl bir parti olacak, ne zaman yola çıkacak, partinin kuruluşu kesin mi? Birçok soru işareti vardı. İşte bu soru işaretlerini gidermesi açısından önemli bir yayındı. Dikkatle takip edildi, ilgi de gördü. Ali Babacan partiden niye ayrıldığını söyledi. Karanlık bir tünele girmişti ve bu tünelden çıkışın parti içinde imkanını sağlamak mümkün olmadı. Çok sık altını çizdiği bir mesele var. Onun da bunun bir kadro hareketi olduğu, bir lider partisi olmayacağı, kendisinin organizasyonun başında partinin sözcüsü ya da birinci ismi gibi değerlendirilmesi gerektiği ama ortak akılla hareket edileceği konusunda ısrarla vurgusu vardı yayınlar sırasında. Buradan da AK Parti'de şu anki uygulamadan ne kadar rahatsız olunduğu Ali Babacan ve arkadaşları tarafından özel olarak önem verilen bir husus olduğu anlaşılıyor. Yani bir başarı varsa bu kadronun başarısı olacak, partinin başarısı olacak, her konuda bir kişi karar vermeyecek, ortak karar verilecek. Bütün bunlar aslında AK Parti'de şu anda şikayet edilen hususlar. AK Parti'den ayrılanlar tarafından pozitif bir gündemimiz olacak dedi. Bir kere belki diğerlerinden ayrılacak bir husus bu. Başkalarına çok fazla eleştirmeden, başkalarıyla uğraşmadan Türkiye'nin pozitif bir gündemle hareket etmesi için çaba sarf edeceklerini aktardı. 24 komisyon çalışıyor dedi. Bütün önemli başlıklarla bir parti politikası belirlenecek ve o politikalar çerçevesinde de bir söylem oluşturulacak dedi. Önemli bazı başlıklardaki soruları çok derinlemesine cevaplamadı Ali Babacan. Mesela dış politika konusunda meseleyi çok derinlemesine girmedi. İnsan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi aslında ileri ülkelerin standartlarına ilişkin vazgeçilmez kuralları olduğunu aktardı. Önce insan diyeceğiz dedi. Türkiye'de yaşayan herkesin temel hak ve hürriyetlerden eşit şekilde yararlanması için çalışacağız dedi. Bu prensiplerin dışında parti içinde herhangi bir görüş söz konusu olmayacak dedi. AK Parti'ye sadece hitap etmeyeceklerini, Türkiye'deki bütün partilerin tabanlarına hitap edeceklerini söyledi. Bazı siyasetçilerin partiye gelmek istediklerini, kimseyi davet etmediklerini ama gelmek isteyene de kapıların açık olduğunu aktardı. Hatta bunların içinde milletvekilleri de var dedi. Hem AK Parti'den hem de diğer siyasi partilerden diye de ekledi. Yani biraz 80 sonrası Özal'ın Anavatan Partisi'ni oluşturduğu döneme benzetildi Ali Babacan'ın açıklamaları. Türkiye'nin daha ileri gitmesi için, Batı standartlarında bir demokrasiye sahip olması için, yabancı sermaye çekebilmesi için, ekonomik sıkıntıyı atlatabilmesi için bütün herkesin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Tabii bunlar söylemde güzel, alanda nasıl karşılık bulacak onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Abdullah Gül ile yola çıkacak dedik. Başından beri zaten bu biliniyordu. Abdullah Gül'ün partideki durumu ne, pozisyonu ne sorusuna net yanıt verdi. Bizim kendisiyle bir akdimiz var. Parti dışında kalacak. Yani onun gölgesinde politika yapmayacağız. Ama o bizim abimiz. O elbette onunla konuşuyoruz. Bir takım taktikler alıyoruz, değerlendirmelerine önem veriyoruz dedi. Ve Abdullah Gül'ün pozisyonunu da kendi açısından bu şekilde ortaya koymuş oldu. Yeni yıla girmeden önce de parti tüzel kişiliğinin oluşturulacağını söyledi canlı yayında Ali Babacan. Yani orada da tren artık yola çıkmış sayılabilir.
Bu iki parti çıktıktan sonra herhangi bir erken seçim düşünülüyor mu acaba Yavuz Bey?
Burada tabii senaryolar üzerinde konuşuluyor ama bir erken seçim beklentisi şu anda yok. Geçen hafta HDP'nin bu bütün bileşenleriyle toplanıp kayyum atamalarına ilişkin taktik belirlediği toplantının sonunda demokratik mücadele devam edecek açıklaması yapılmıştı. Bununla birlikte halkın iradesinin yönetime yansıması için iktidar erken seçime çağrılmıştı. Erken seçim meselesi buradan yola çıkarak biraz konuşuldu Türkiye'de. İYİ Partili Lütfi Türkkan'ın erken seçim kararı alınır, İşte Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme döneceğine söz verir, bunun için protokol imzalarsa biz de hükümete gireriz, icracı bakanlıkları alırız gibi bir açıklaması oldu. Bu biraz daha erken seçim tartışmasını yükseltti, tansiyonunu. Sonra İYİ Parti kendi grup başkan vekilini eleştirdi, kabul edilemez iması diyerek. Cumhuriyet Halk Partisi, biz muhalefet partisiyiz, erken seçim talebimiz yok şu anda ama erken seçim yapacağız derlerse de bu bizim için davulla zurnayla gidecek bir düğün gibi olur dedi. Yani muhalefet partileri erken seçim konusunda iktidardan gelebilecek bir teklife hayır demeyeceklerini açıkladılar. Zaten bu hayır demek eşyanın tabiatına aykırı muhalefet açısından bakıldığında. Ancak bir erken seçim havası yok. Zaten MHP de buna sert tepki gösterdi, böyle bir şey gündemimizde yok diyerek. Peki nasıl olabilir erken seçim? Zaten Türkiye'de ekonomi açısından bir sıkıntılı durum var. Bu sıkıntıyı aşmadan İktidar Partisi'nin erken seçime gitmesi çok beklenmiyor. Ama yeni kurulacak partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aritmetiği değiştirirlerse, AK Parti'den ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nden yeni kurulacak partilere transferler olursa ve bu sayı ile birlikte Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğu ortadan kalkarsa, işte o zaman Türkiye çok daha hararetli bir biçimde erken seçimi konuşur. Zaten Cumhur İttifakı'nın ya da iktidarı paylaşan partilerin erken seçimden kaçmaları da zor olur. Ama bugün itibariyle o kadar yüksek sayıda bir milletvekili transferini beklemek de çok gerçekçi görünmüyor.
Rahmi Turan'ın CHP hakkında söyledikleri hala konuşuluyor. CHP'nin içindeki fay hattını mı gösterdi acaba Rahmi Turan'ın iddiası?
Valla öncelikle gazetecilik açısından büyük bir skandalı gösterdi Rahmi Turan'ın yazısını. Ve bir gazeteciden aldığı haberi kaynağına hiçbir şekilde haberdar etmeden doğrudan yayınladı Rahmi Turan. Muharrem İnce olduğunu biliyordu ama Muharrem İnce'yi arayıp sormadı. Eğer sorsaydı belki Muharrem İnce yok böyle bir şey diyecekti, mesele kapanacaktı. Haberi aldığı gazeteci sonrasında açıklandı bu. Benim kaynağım CHP'nin içinde faal bir milletvekili diyor. Ayrıca o milletvekiline bu haberi getirdiği zaman genel başkanı doğrulat dedim. O da doğrulattı geldi diyor. Dolaylı olarak Kılıçdaroğlu'na doğrulatıldığını söylüyor. Gazetecilikte böyle bir yöntem yok. Yani sektör açısından bakıldığında, mesleki açıdan gazetecilik bakımından ciddi bir skandalla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Zaten çok da eleştiriliyor Rahmi Turan ve Talat Atilla. Haberin kaynağı olduğunu söylenen Talat Atilla. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ve devamında yerel seçimlerde İstanbul adaylığına ilişkin niyetini ortaya koyan Muharrem İnce'nin genel merkezdeki bir takım yöneticilerle ciddi gerilim olduğunu da anladık bu tartışmalarla birlikte. O yöneticilerin isimleri de 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıktı. Genel başkan yardımcılarından bir bölümü. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bu tartışmaya daha yoğun bir biçimde girmedi. Bir iki küçük açıklama yaptı ve bu açıklamalarında hep Beştepe'yi sorumlu tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Yani iş biraz soğumuş görünüyor.
Yavuz Bey, İzmir'de bir Alevi evine çarpı atıldı. Bu ilk defa olmuyor bildiğim kadarıyla.
Evet, Türkiye'de zaman zaman bu tip hadiseler meydana geliyor. Küçük küçük haberler oluyor. Özellikle Türkiye'yi yönetenler bu meselenin üstünde çok fazla durmak istemiyorlar. Bir yandan provokatif olduğunu bildikleri için de. Ancak bu kez biraz iktidarın, yöneticilerin yaklaşımı farklı oldu. Hem İçişleri Bakanı açıklama yaptı, benim evime yapılmış gibi sayıyorum bunu diye. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'de bütün vatandaşların eşit haklara sahip olduğu biçiminde. Yani o evine işaret konulan vatandaşı sahiplenen bir açıklama yaptı. Ve sonrasında evin sahibinden bir açıklama geldi, o enteresandı. Evin sahibi yakın zamanda İzmir'in Gazi Emir Belediyesi'nin başkan yardımcısıyla tartıştıklarını, başka kimseyle husumetleri olmadığını, CHP'li belediyenin başkan yardımcısının yapmış olabileceğini söyledi. Şimdi bu açıklamalarla birlikte tabii acaba bu mesele diğerlerinden farklı ele alınıyor iktidar tarafından, bunun başka bir nedeni mi var sorusunu da beraberinde getirdi. Çünkü Şubat ayında yine İzmir'de, Bayraklı'da 6 eve işaret konulmuştu Alevi ailelerin yaşadığı. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi bunu gündeme getirmiş, sorumlular bulunsun demiş. Hatta mecliste bununla ilgili bir soru önergesi vermişti Kani Beko, CHP'li milletvekili. Ama İçişleri Bakanı bu soru önergesini bile yayınlamamıştı. Bu olaya biraz da ilgili görünmesi başka nedenlerden mi acaba sorusunu da beraberinde getirdi. Alevi dernekleri de benzer görüşte ve onlarla keşke önceki olaylarda da aynı hassasiyet gösterilseydi, belki bu seferki olmazdı diyerek bu işin içinde bir politik fayda sağlama düşüncesi olup olmadığını sorguladılar. Şu an itibariyle hem kaymakam evi ziyaret etti, ev sahibini ziyaret etti. Hem İçişleri Bakanı ev sahibiyle telefonda konuştu ve çok önemli, dikkat çekici ve sert açıklamalar yapıldı iktidar sahiplerinden. En azından bu açıklamaların yapılması Türkiye'de benzer olayların tekrar etmemesi açısından belki etkili olacaktır.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.